Ayrım 8.
Hay o boktan aileye diye haykırdı Paul. Hay o İsa'ya da Meryem Ana'ya da. Paul artık tükenmişti. Jenny ise hem o korkunç acıdan hem de bu denli alçak düşürülmekten ağlıyordu. Paul'ün öfkesi yavaş yavaş yatışmaya başladı ama yine de Jenny'yi bırakmadı. Saçlarından kavrayıp başını yerdeki deliğe çevirdi. Boş kalan diğer eliyle yerdeki tahtayı araladı. Aç bakalım. Neden? Diye Jenny hıçkırdı. Onu bu kadar alçalttıktan sonra bu adam daha ne isteyebilirdi? Aç diye bağırdı Paul. Jenny tahtayı kaldırdı. Tahtanın altında tuğla büyüklüğünde bir çukur vardı. İçi boştu. Paul Jenny'den ayrıldı. Hızlı hızlı soluyarak arkaüstü yuvarlandı. Jenny yavaş yavaş yerinden doğrulup giyinmeye başladı. Hıçkırıklarına engel olmaya çalışıyordu. Üzerindeki bol yün sveterinin koluyla burnunu ve gözlerini sildi. O anda Paul'u bırakıp gidebilirdi. Ancak şimdi kendi gücünün arttığını, Paul'ünkinin ise azaldığını hissediyordu. Hayır, Paul'ün ona bir köle gibi davranmaya hakkı yoktu. Jenny koridora çıkıp küçük pikabını aldı ve odaya getirdi. Pikabı yere koyup açtı ve çevresine bakındı. Bir köşede eski bir priz gördü. Pikabın kordonunu uzattı ve fişi prize taktı. Aynı anda prizden mavi kıvılcımlar çıktı. Priz cereyan kaçırıyordu. Elinde duyduğu elektrik şokuyla kordonu fırlattı. Allah kahretsin diye bağırdı. Odanın öbür köşesinde yüzü koyun yatan Paul'e baktı. Paul kendine gelmeye çalışıyordu. Yüzünü kollarına gömmüştü. Jenny karşısındaki adamın ismini bile bilmediğini hatırladı. Hey bana bak diye bağırdı. Paul ona döndü. Ne var dedi ters ters. Sana bir sürprizim var. Ne? Paul anlamamıştı. Jenny eliyle gelmesini işaret etti. Gülümsemeye çalışıyordu. Sana bir sürprizim var diye tekrarladı Jenny. Paul yerinden kalktı, pantolonunu giydi. Bak bu iyi işte dedi. Sürprizleri severim. Paul biraz önce olup bitenleri unutmuş, aklından çıkarmıştı bile. Jenny Paul'ün son hareketinden çok bu kadar çabuk unutmasına kızıyordu. Şu ya da bu şekilde Paul'e acı çektirmek istiyordu. O güçlü bedenin cereyan çarpmasıyla sarsılmasını, acı çekmesini ve gücünü yitirmesini görecekti. Jenny o an için sabırsızlanıyordu. Neymiş sürprizin diye sordu Paul. Müzik dedi Jenny. Sana pikap getirdim ama çalıştırmasını bilmiyorum. Jenny kordonu Paul'e uzattı. Yerdeki prizi gösterdi ve bir iki adım geriye çekildi. Paul fişi aldı. Hiç duralamadan sert bir hareketle prizin dibine kadar soktu. Sokmasıyla havaya sıçraması bir oldu. Prizden kıvılcımlar çıkmış. Paul fişi elinden fırlatmıştı. Paul Jenny'ye baktı. Kendine hakim olmaya çalışarak buz gibi bir sesle ''Çok mu hoşuna gitti? İstediğin oldu mu?'' dedi. Jenny emin değildi. Bir süre sustuktan sonra Jenny ''Biliyor musun?'' dedi. ''Burada bana aşık bir kedi var. Ancak sen burada yokken geliyor. Sen kapıdan çıktığın an o pencereden içeri girecek. Oturup beni seyredecek.'' Jenny'nin gözleri dolmuştu. Gözyaşları yanaklarından aşağıya süzülüyordu. ''Kedi için mi ağlıyorsun?'' diye sordu Paul duygusuz bir sesle. Eline elektrik çarpacağını bildiğim halde sana hiçbir şey söylemediğim için ağlıyorum. Biraz önce yaptıkların için ağlıyorum. Artık dayanamayacağımı bildiğim için ağlıyorum. Evet, artık dayanamayacağım. Bu söz intihar etmeden önce söylenen bir sözdür dedi Paul. Herhangi bir konuda bilgi verirmiş gibiydi. Hatta kimi oturur bu cümleyi yazar. Yoksa intihar etmeye mi niyetlisin? Bana neden bunu soruyorsun? Hiçbir nedeni yok. Paul bir an duraladı. Günde en az bir kez intihar konusunda düşünüyorsundur, öyle değil mi? Dedi. Yo, hiç düşünmem. Ama kötü bir düşünce değil, oldukça romantik. Hiç intihar etmeyi düşünmeyen birini tanırdım. Sonunda intihar etti. Jenny birden olduğu yerden fırladı. Eyvah, sözüm vardı, unuttum. Geç kaldım. Buraya sana pikabı getirmek için gelmiştim. Sözler unutulmak için verilir. Jenny gözyaşlarını paltosunun koluyla sildikten sonra Paul'e baktı. Paul yerinden kıpırdamamıştı bile. Kapıya doğru yönelerek, ''Ya sen?'' dedi Jenny. ''Ne olmuş bana? Sen kendini öldürmeyecek misin?'' Paul ilk kez gülümsedi. ''Ben intihar edecek tiplerden değilim.'' dedi. ''Ben kendimi öldürmem, öldürürüm.'' 13. Bölüm. Kıyıya çekilmiş eski büyük taka yan yatmıştı. Önünde dökülen boyalarının arasından binbir güçlükle ''Atalante'' yazısı. Takaya bir zamanlar verilmiş olan isim okunuyordu. Jenny, St. Martin kanalının kıyısından geçtikçe rengarenk ışıklarla donatılmış takayı görürdü. Üzerinde buranın bir gece kulübü olduğunu belirten bir tabela asılıydı. Ancak şimdi renkli ışıkların bir kısmı kırılmış, eğri duran tabelanın da bir parçası kopmuştu. Takanın güvertesine abajurlar, kırık dökük iskemleler gibi bir sürü eski eşyalar yığılmıştı. Tekneyi kıyıya bağlayan halatlar artık bu koca yükü taşıyamayacak kadar eskimişti. Jenny kıyıdaki çakıl taşları üzerinde koşar adımlarla ilerledi. Tom ve film ekibi takada onu bekliyordu. Jenny onları görünce elini salladı. Paul'ün anlamsız şiddetinden ve öfkesinden sonra Tom ne kadar uysal, ne kadar sakıncasız, ne kadar anlaşılması, tanımlanması kolay geliyordu. Tom'un her yaptığı şey bir oyundan, sinemacılık oyunundan farksızdı. Oysa Paul'ün her yaptığı diğer yaptığına benzemiyordu. Paul her seferinde biraz daha ileriye gidiyordu ve hareketlerinin, tutumunun geriye dönüşleri yoktu. Jenny Tom'la her buluşmaya geldiğinde kendini biraz daha alçalmış hissediyordu. Tom'un düşünde bile canlandıramayacağı kadar alçalmış, küçük düşürülmüş olduğuna inanıyordu. Jenny bu ikili yaşantıya yavaş yavaş alışmaya başlamıştı ama yine de Paul'den her ayrılışında bunun son kez olduğunu tekrarlamaktan kendini alakoyamıyordu. Takanın kaptanı dövmeli elinde bir puro tutmuş, eski eşyaların ortasında duruyordu. Jenny'nin yaklaştığını görünce "Satacak hiçbir şeyim yok," dedi. Jenny gülerek "Herkesin satacak bir şeyi vardır," dedi. Burada bulacağı tek tük bir iki parça eşyanın hallerdeki antika dükkanında işine yarayabileceğine inanıyordu. Jenny'den gözlerini ayırmayan Tom elini uzattı ve kızın takaya binmesine yardım etti. Kameraman büyük bir telaşla ellerini siyah torbasına daldırdı ve makinesine yeni film doldurmaya başladı. Ses alıcısı Jenny ile yapılacak röportajı teybe alabilmek için mikrofonu son bir kez gözden geçirdi. Ancak takanın kaptanı eski bir gramofona 78'lik bir plak koyup da ortalığa "Parlami d'amore marju" diye cızırtılı bir ses yayılınca teybin başındaki adamın keyfi kaçtı. Tom Jenny'ye "Mesleğin ne?" diye sordu. "Boş gezenin boş kalfasıyım," dedi Jenny ve kameraya dönerek en tatlı halini takınıp güldü. "Ben antikacı olduğunu sanıyordum." Tom'da aşırı bir ciddiyet vardı. "Evet, bir antikacı dükkanımız var. İkizlerle beraber çalışıyoruz. Eski şeyleri arayıp bulan benim." "Ne gibi şeyler bunlar?" "1880 ile 1935 arasında yapılmış her şey." "Neden bu yılları seçtin?" "Çünkü antika konusunda bu yıllar en devrimci sayılanlardır da ondan." Tom şaşkınlık içinde Jenny'ye baktı. "Anlamadım, tekrarlar mısın?" dedi. "Bu yıllar neymiş?" "Devrimci yıllar, devrimci. Tabii ya. Art Nouveau, yeni sanat dediğimiz şey, 19. yüzyılla karşılaştırılırsa bal gibi devrimcidir. Ya da bütün o barok, rokoko veya kötü zevkli şeylerden sonra." "Kötü zevk mi?" dedin. Tom bir açıklama ararmış gibi elindekilere baktı. Jenny'nin kendi istediği, planladığı cevapları vermediği ortadaydı. "Kötü zevkin bununla ne ilgisi var?" dedi Tom. "Üstelik bir zamanlar devrimci olan eski püskü şeyleri toplamakla sen kendini nasıl devrimci diye niteleyebilirsin?" "Bana bak, sen benimle kavga mı etmek istiyorsun?" dedi Jenny. Sesi yükselmeye başlamıştı. "Peki peki, devam edelim," diyerek onu yatıştırmaya çalıştı Tom. "Peki bu devrimci şeyleri nereden buluyorsun?" "Açık artırmalardan, bit pazarlarından, köylerden, özel evlerden." "Yani insanların oturdukları evlere mi gidip arıyorsun? Peki bunlar genellikle ne biçim insanlar oluyor?" "Genellikle yaşlı kimseler," dedi Jenny. "Ya da bu yaşlı kimselerin ölmesini bekleyen oğullar, torunlar, yeğenler. Eğer mal bunlara kaldıysa hemen ellerinde ne var ne yok hepsini satmaya çalışırlar." "Ama bütün bunlar insanın içini kapayan, sıkıntılı şeyler değil mi? Doğrusu bu eski eşyaların küf kokuları, ölülerden kalan artıklar beni tedirgin eder." "Yo, tam aksine, çok heyecan verici." Jenny güvertede dolaşarak anlatmaya başladı. Şimdi coşku doluydu. "Benim görüşüme göre geçmiş heyecan dolu. Ben geçmişi yaşatıyorum. Önemli olan bulmak. Bir geçmişi, bir tarihi olan herhangi bir şey bulmak. Bir keresinde Paris'in baş giyotincisine ait bir çalar saat bulmuştum." "Ama bu feci bir şey. Başucunda bir celladın saatiyle uyumak hoşuna gider miydi?" Jenny ellerini kalçasına koyup Tom'a döndü. Sen galiba gerçekten kavga arıyorsun diye bağırdı Jenny. Yoksa antika şeylere karşı illetin mi var? Sen o eski iğrenç çalar saat hikayesini anlatırken iyiydi ama. Tom sözüne ara verip sesindeki öfkeyi bastırmaya çalıştı. Bir söylediklerini dinliyorum, bir de sana bakıyorum. Sağlıklı, tertemiz, canlı, modern. Modern mi? Diyerek güldü Jenny. Modern sözüyle ne demek istiyorsun? Modern olmak yalnız ve yalnız modayla ilgilidir. Şöyle bir çevrene bak. Hep 1930'lardan 40'lardan kalma elbiseler. Elbiseler başka. Onları anlayabiliyorum. O yıllardan kalma giysiler bana eski filmleri, o eski yıldızları, Rita Hayworth'ları hatırlatıyor. Jenny düş kırıklığı içinde başını iki yana salladı. İş dönüp dolaşıp sinemaya dayandı mı anlayamayacağın şey kalmıyor. Herhangi bir şeyi benimsemen, anlaman için sinemayla ilgili olması gerekiyor. Ama bu yaptığın bir yerde, bugüne, şimdiye kabullenmemek. Şu sıralarda annemin 1946'larda giydiği bir elbisenin eşini yaptırıyorum. O günlerden kalma bir resmini gördüm. O geniş omuzlu, fırfırlı elbiseler içinde ne kadar da güzelmiş. Tom Jenny'nin sözünü kesti. Senin yaptığında bugünü kabullenmemek, bugüne karşı koymak. Tabii, çünkü bizi doğrudan doğruya etkileyememen, bize belli bir uzaklıkta olan her şeyi sevmek çok daha kolay. Tıpkı senin film makinan gibi. Jenny'nin son sözü Tom'a bir hakaret gibi gelmişti. Alınmış görünüyordu. Kameramana dönüp ateşli ateşli konuşmaya başladı. Uzaklıkmış. Sen şimdi görürsün. Kamerayı bana verin. Çekime ben devam edeceğim. Ses alıcısına döndü Tom. Sen de gidebilirsin. Mikrofonu açık bırak, o kadarı yeter. Set yazmanı genç kızı da oradan sepetledikten sonra öfkeyle Jenny'ye baktı. Yanılıyorsun. Ben uzaktaki bir şeyi severek, geçmişin özlemiyle yaşamıyorum. Benim için bugünün, şimdinin büyük anlamı var. Tom teknenin üzerindeki eğri büğrü salıncağı göstererek şu salıncağa otur dedi. Jenny Tom'un isteğini yerine getirdi. Delikanlının bu ateşli ve coşkulu gösterisi Jenny'yi etkilemişti. Tom makinesinin objektifini ayarlarken biraz hareket et, sallan dedi. Jenny salıncakta sallanmaya başladı. Bir yandan da salıncaktaki güzel kız diye şarkı söylemeye başladı. Şimdi salıncaktaki güzel kız rolünü oynuyordu. Tom güldü. Hepsini buradan uzaklaştırmamın nedenini biliyor musun diye sordu. Bilmiyorum. Ya çok öfkelendin ya da benimle yalnız kalmak istedin. Peki seninle yalnız kalmak istememin nedeni ne olabilir? Jenny bir süre düşünürmüş gibi yaptı. Sonra buldum dedi. Bana özel olarak söylemek istediğin bir şey var. Bravo diye haykırdı Tom. Peki ne söyleyeceğim bil bakalım. Sevindirici mi yoksa üzücü bir şey mi? Bir sır. Öyleyse sevindiricidir. Ama biraz ipucu ver. Düşünürmüş gibi yapma sırası Tom'daydı. Dur bakalım dedi. Bir erkekle bir kadın arasında. Jenny gülerek sözünü kesti. Öyleyse açık saçık bir şey olmalı. Bir an için durdu. Ama aşkla da ilgili olabilir. Doğru, aşkla ilgili ama dahası da var. Yalnız aşkla bitmiyor. Aşkla ilgili bir şey söyleyeceksin demek. Jenny başını avuçlarına dayadı. Tom çekime devam ediyordu. Hem aşkla ilgili hem de yalnız aşkla bitmeyen bir şey dedi Jenny. Bilemedim, söyle bakalım. Bir hafta sonra seninle evleneceğimi söylemek istiyordum. Ne? Tabii bu sana bağlı. Ya sen? Ben kararımı verdim dedi Tom. Her şey hazır. Ah Tom, her şey o kadar çabuk oluyor ki, inanılacak gibi değil. Filmin bu kısmı pek net olmayacak. Heyecandan ellerim titriyor. Jenny salıncakta hızla sallanmaya başladı. Gittikçe daha yükseklere uçuyordu. Hala cevap vermedin diye seslendi Tom. Olup bitenlerden hiçbir şey anlamıyorum da ondan. Jenny'nin yüzü sevinçten ve heyecandan kıpkırmızı olmuştu. Bütün benliğiyle gülüyordu. Çevresine bakındı. Kanalın bulanık suyunu, eşyalarını toplayan kaptanı, rıhtımdaki evleri, yaprakları dökülmüş çınar ağaçlarını, bir çift güvercinin uçup gittiğini gördü ama dikkatini hiçbirine veremedi. Salıncak giderek yavaşladı ve sonunda durdu. Cevabını bekliyorum, dedi Tom. Evet mi, hayır mı? Jenny'nin yüzünde kısa, çok kısa bir an için endişeye benzer bir şey belirdi. Sonra kollarıyla Tom'un boynuna sarıldı. Çekime bir son versen diye fısıldadı. Kamerayla değil, seninle evleniyorum dedi. Tom sevinç içinde oradaki bir can kurtaran simidini yakaladığı gibi coşkuyla bağırarak kanalın sularına fırlattı. Can kurtaran simidi yavaş yavaş batmaya başladı ve gözden kayboldu. İkisi de şaşa kalmışlardı. 14. bölüm. Jenny annesinin apartmanına gelip kapıyı kendi anahtarıyla açtı. İyi haberi annesine bir an önce vermek için asansörü beklememiş, koşa koşa merdivenlerden çıkmıştı. Pahalı ve lüks eşyalarla donanmış oturma odasının karanlık görüntüsü onu biraz yatıştırdı. Bir duvar boydan boya, tıpkı villadaki gibi çeşitli silahlar ve Afrika'dan gelmiş küçük heykelcikler ve maskelerle kaplıydı. Bu oda oldukça havadardı ama yine de insana geçmiş günlerin, kaybolmuş zamanın özlemini duyuruyordu. Jenny doğru annesinin yatak odasına doğru koştu. Üzeri asker üniformalarıyla dolu yatağın önünde ağarmış saçlı, bakımlı, hala oldukça güzel sayılabilecek bir kadın duruyordu. Sert ve kendinden emin bir hali vardı. Yeni cilalanmış, pırıl pırıl parlayan bir çift çizmeyi göğsüne bastırmıştı. Jenny kadına sarıldı. "Merhaba anne," dedi. "Bugün erken geldin." "Ya öyle oldu." Jenny üniformaların sırmalarını, çizmelerin topuklarını elleyerek odada dolanmaya başladı. "Bugün çok sevinçli, çok keyifliyim," dedi. "Ne güzel," dedi annesi. Hala hayranlıkla çizmeleri seyrediyordu. "Ne dersin, bunları da villaya yollayalım mı?" diye sordu. "Ne var ne yok, hepsini yolla." Jenny kollarını havaya kaldırıp saçını geriye savurup kendi kendine odanın ortasında dans etmeye başladı. Nasılsa Olimpia ailenin müze bekçiliğini yapıyor. "Evet ama çizmeleri yollamaya elim varmıyor," diye annesi diretti. "Yok yok, çizmeler burada benim yanımda kalsın. Bunları ellemek bile beni duygulandırıyor." Jenny yatağın üzerindeki asker kasketini aldı ve başına geçirdi. Ağır yünlü bir kumaştan yapılmış ceketin altın düğmelerini, sırma işli apoletlerini okşadı. "Bu üniformaların, bu askeri giysilerin modası hiç geçmez. Bunlar hiç eskimez," dedi. Kasketle ceketi yatağın üzerine bıraktı. Babasının eski tabancası dolaptaki çekmecede duruyordu. Jenny tabancayı aldı. Elinde evirip çevirdi. İçinde hala kurşun vardı. "Küçükken bu tabanca bana amma da ağır gelirdi," dedi. "Babam bana ateş etmesini öğretmişti." Tabancayı doğrultup pencerenin önündeki asma dalına nişan aldı. "Asıl bunu niye villaya yollamıyorsun?" diye sorduğu annesine. "Bu tabanca ne işe yarar ki? Saygıdeğer her evde bir silah bulunmalı. Her zaman işe yarayabilir." Annesi üniformaları katlayıp boş bavullara yerleştirmeye başladı. Jenny tabancayı yerine koyup çekmeceyi kapadı. İçi eski kağıtlarla dolu bir kutuyu karıştırmaya başladı. "Sen tabancayı elinde tutmasını bile bilmezsin. Önemli olan bir tabancaya sahip olmaktır. Onun bile kendine göre bir etkisi vardır," dedi annesi. Jenny kutunun içinde üzeri çatlamış kırmızı deriden bir cüzdan buldu. Annesine arkasını dönüp cüzdanı araladı. İçinden babasının kimlik kartını çıkardı. Sonra birden bunun arkasına sıkışmış bir resim gördü. Yer yer çatlamış ve sararmış resimde, göğüslerini büyük bir kıvançla objektife açmış genç ve güzel bir Arap kız görünüyordu. Jenny cüzdanı gizlice çantasına attı. Annesine dönüp resmi gösterdi. "Ya bu ne, bu kim?" diye sordu. Annesinin kaşları belli belirsiz çatıldı. Resimdeki kızın, albayın Afrika seferleri sırasında edindiği sayısız metreslerinden biri olduğu ortadaydı. "Berberi ırkının güzel bir örneği," dedi annesi. Sesinde belli bir azamet vardı. Üniformaları toplamaya devam ediyordu. "Güçlü bir ırktır bu. Berberi kadınlarından birkaçını evin içinde tutmak istedimdi. Ama ev işinden hiç anlamıyorlardı." Jenny'nin annesi askerlik için yaratılmış bir erkeğe göre ideal bir kadındı. Başarıya ulaşmayı ve duygularına kapılmamayı kendine ilke edinmişti. Tüm yaşantısı boyunca olduğu gibi şimdi de kocasına karşı bazı görevleri vardı. Onun anısını hiçbir şeyin lekelemesine izin veremezdi. Kadın yerleştirdiği bavulu kapattı ve yere indirdi. Gülerek kızına baktı. "Bütün bunları villaya yollamaya karar verdiğime memnunum. Burada her şey üst üste yığılıp kalıyordu." Jenny sevgiyle annesine sarılıp onu öptü. "Çok yakında bu evde istediğin kadar boş yer olacak." Annesi şaşkınlıkla Jenny'ye baktı. Ama Jenny ona sırtını dönüp kapıya doğru ilerledi. "Gitmem gerek anneciğim," dedi. "Daha işim bitmemişti. Sana sırf şunu söylemeye uğradım." Jenny önde, annesi arkada, kapının dışına çıktılar. Jenny asansörü çağırmak için düğmeye bastı. "Ne söylemeye geldin?" diye sordu annesi. "Evleniyorum." Jenny asansörün kapısını açıp içeri girdi. "Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun?" Annesi asansörün demir kapısını tutmuş, şaşkınlık içinde Jenny'ye bakıyordu. Bir hafta sonra evleniyorum dedi Jenny ve gözden kayboldu. Antika dükkanına giderken Jenny yolda bir Hakeim metro istasyonuna uğradı ve orada otomatik fotoğraf makinelerinin bulunduğu kabinelerden birine girdi. Kabinenin kapısını ve perdelerini kapattıktan sonra makinenin deliğine para koydu. Dipnot, bununla kendi kendinin 3 resmini çekmeye hakkı oluyordu. Küçücük bölmenin içindeki tahta sıraya oturdu. Karşısındaki aynada kendi görüntüsüyle baş başaydı. Kabinenin içinde ilk flaş parladı. Yüzünü sağa çevirip makinenin işlemesini bekledi. İkinci flaş parladı. Bu kez yüzünü sola çevirdi ve bekledi. Birden ani bir kararla gömleğinin düğmelerini açtı. Dolgun göğüsleri objektifin tam karşısındaydı. Son flaş parlarken kendi kendine berberi ırkının güzel bir örneği diye mırıldandı. Jenny fotoğraf kabinesinden çıkıp dar ve eğri büğrü sokaklarda gidip gelen insanları inceledi. Hepsi koşar adımlarla köşedeki kahvenin önden geçip metro istasyonuna yöneliyordu. Büyük bir kısmının elinde bavullar, çantalar vardı. Bunlar Saint-Lazare tren istasyonundan gelen kimselerdi. Çoğu yabancı olmalı diye düşündü. Cebindeki berberi kızın resmini elledi, sonra kendi çektirdiğini yokladı. Bu resimlerin ilki bugüne dek babası hakkında hiç düşünmediği, hiç şüphelenmediği bir gerçeği ortaya koyuyordu. Artık şimdi babasını cinsel olarak düşünüyordu Jenny. Demek babasının da gizli bir yaşantısı vardı. Bu düşünce Jenny'yi tedirgin ediyordu. Belki bunu annesi de biliyordu. Ancak artık önemsemiyordu. İnsanlar kendilerini bedenin isteklerine ne de kolay alıştırabiliyorlardı. Jenny çıplak resmini çektirmekle babasıyla yeni bir ilişki kurduğuna inanıyordu. Bu işi o da sırf şaka olsun diye paylaşmak istiyordu. Ne var ki ne Paul ne de Tom bundan hoşlanacaktı. Hiç şüphesiz hoşlanmama nedenleri çok farklı olacaktı. Tom onu bayağılıkla suçlayacak, Paul ise duygusallığıyla alay edecek, onu küçük düşürecekti. Jenny metroya binip serüvenini düşünerek kenti boydan boya geçti. Sağında solunda itişip kakışan insanları görmüyordu bile. Babasının da yasak bir ilişki kurması, Paul'le gerçekten evlenecekse o zaman bazı şeyler yapması, hiç olmazsa kafasında belli bir uzlaşma sağlaması gerekecekti. Aksi halde korkunç şeyler olabilirdi. Jenny metrodan inip çarşının içinden geçtikten sonra antikacı dükkanına doğru yöneldi. Dükkana varınca ilk fark ettiği şey pencerelerin çoktandır yıkanmadığı oldu. Tek odalık dükkanda yok yoktu. Her şey karmakarışıktı. Koskoca abajurlar, şapka kutuları, baş aşağı dönmüş iskemleler, toz içinde kalmış şişelerin sıralandığı raflar hepsi üst üste yığılmıştı. İçi eski betonlarla dolu koca bir fıçı tam kapının yanında duruyordu. Dükkanın arka kısmında Jenny'nin yardımcıları, Monique ve Moshe, büyük bir kutunun içini boşaltıyorlardı. Monique ve Moshe ikizdiler. İkisinin de uzun sarı saçları vardı. Blu jeanleri rengarenk yamalarla kaplıydı. Görünüşte Jenny'nin yardımcılarıydılar. Jenny burayı annesinden aldığı parayla kurmuştu. Ancak işin büyük bir kısmını yürüten, Oteil semtinin bütün varlıklı kişilerini buraya çeken ikizlerdi. Jenny'den daha gençtiler. Ama yine de 1968 Mayıs'ında öğrenci ayaklanmalarına katıldıklarından Jenny'ye küçük bir kardeş gibi davranırlardı. ''Merhaba ben evleniyorum'' dedi Jenny girer girmez. İkizler saçlarını geriye savurarak doğruldular. Duyduklarına inanmayarak önce Jenny'ye sonra birbirlerine baktılar. ''Evlenince ne olacak sanki?'' dedi Monique.